SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Levent Bey, programa hoş geldiniz.
Merhabalar.
Levent Bey, programda dinledik. Eğitim tartışmaları devam ediyor. Özel okulların Haziran'a kadar açılması için federal hükümet 3 milyar dolar yardım teklif etti. Her eyalet okullar için farklı bir açılış tarihi öngörüyor. Bu tartışmaları nasıl buluyorsunuz acaba?
Kafa karıştırıcı buluyorum. Çünkü ilk baştaki karışıklığın ardından, bu salgın çıktıktan sonra federal hükümet ve eyaletlerle yaptığı işbirliği sonucu son derece tek sesli, tek bir sesten ifade ediyordu kendisini. Bu da kamuoyunda bir güven yarattı. Eğitim konusunda olsun, sokağa çıkma çıkmama konusunda olsun, iş yerleri, pek çok konuda tek bir mesaj geldi. Ulusal kabine olarak adlandırılan birimden. Ama ilk defa çok ciddi bir kafa karışıklığı yaratacak bir hareket görüyoruz. Özellikle Victoria ve Queensland'de bu okullara dönüş konusunda acele edilmemesi konusunda bir irade var. Ama federal hükümet onlardan daha öne fırlayıp parasını kendi cebinden verdiği özel okullar ve Katolik okulların daha erken açılabileceği, hatta önlerine bir de bir havuç da sallandırmaya başladı. İşte şu tarihten önce işte öğrencilerin yarısını toparlarsanız şu kadar daha para vereceğim şeklinde. Bu haliyle devlet okullarını, bu eyaletlerdeki devlet okullarını da zor duruma düşürecek ve oradaki uygulamaları sekteye uğratacak bir durum. Umarız çok çabuk bir şekilde bugün yarın bu konuda bir ortak akla gidilir. Yoksa şu haliyle velilerin çok kafasını karıştıracak ve endişelendirecek bir durum bu.
Levent Bey, benzer bir şey bu alınan tedbirlerin yumuşatılması konusunda da görülmüyor mu? Queensland, New South Wales, yani New South Wales Cuma'dan itibaren bazı tedbirleri gevşeteceğini, esneteceğini söyledi. Victoria Başbakan'a çıktı, Daniel Andrews, ve bizde öyle bir şey öngörülmüyor dedi. Federal hükümet de yani bir şey söylemiyor tabii, eyaletlere bırakmış durumda. Bu da birçok insanda kafa karışıklığı yaratmıyor mu?
Muhakkak öyle ve sanıyorum Avustralya'nın yönetim sistemi, bu üç ayrı kademedeki hükümet sistemi çok fazla yetkili var, çok fazla kademe var. İşte belediye düzeyi, eyalet düzeyi, onun içinde federal ve bu sistem sanıyorum en ciddi sınavlarından birini veriyor şu an. Bu konuda pek çok sıkıntılar gündeme getiriliyordu daha önce ama şu üzerinde konuştuğumuz bir iki konuda görüldüğü gibi gereğinden fazla ses çıkıp ve gereğinden fazla irade, ben seçildim, benim bu konuda şuna hakkım var diye bir takım politikalar dayatmaya kalktığında öbür taraftaki iradenin eylemiyle çelişir durumda. Bu da vatandaşa kafa karışıklığı yaratacak bir durum. Sanıyorum bu salgın geçtikten sonra umarız çok kısa bir zamanda geçer ve bu konuda yeniden gündeme gelir. Yani Avustralya'nın mevcut çok başlı, çok fazla ses çıkan, çok fazla kademeli yönetim sisteminde bir takım azaltmalara gitmenin zamanı gelmedi mi diye umarız böyle bir konu masaya yatırılır.
Levent Bey, dinleyicilerimizden Necdet Çimenli Bey size bir soru sormuş. Avustralya'daki yaşlı bakım evlerindeki çoğalan ölümler acaba yetersiz tıbbi cihaz ve elemanlardan mı kaynaklanıyor diye sormuş.
Onlar tahmin ediyorum salgının belli bir üzerinden belli bir gün geçti. İşte onlarla ilgili olabilir. Bu konuda atıl topun ağzındaki kesimin yaşlı insanlar olduğu biliniyordu zaten. Sanıyorum bu yaşlı bakım evlerinin sağlık bakımı, işte oradaki eleman ve ekipman yeterli mi değil mi? O konuda pek ciddi sıkıntılar duymadık bugüne kadar. Ama unutmamamız lazım, Avustralya halen 100'e varmadı ölü sayısı. Hala 90'a yeni buldu. Bu çok sevindirici. Tabii her ölüm çok üzücü ama bunun bir şekilde kontrol edildiği izlenimi şu an kamuoyunda var. Umarım giderek seyrelerek bu ölümlerde de bir sıfıra ulaşırız yakında.
Levent Bey, bu dönemde COVID-19 salgını döneminde yolcu gemileri ve yaşlı bakım merkezleri özellikle risk bölgesi olarak görülüyor değil mi?
Öyle, yolcu gemileri tahmin edilemiyordu. Öyle bir faktör yoktu insanların, ulusların, yönetimlerin aklında öyle bir şey yoktu. Birden bunların gerçekten çok bu bulaşmayı çok artıracak ortamlar olduğu birden ortaya çıktı ve bu konuda hazırlıksız yakalandı herkes, öyle bir durum var. Ama yaşlı bakım evlerinin her zaman her türlü salgında, her kış mevsiminde, her grip salgını döneminde zaten dikkatler yaşlı bakım evlerine yönetilir, yönlendirilir ve buradaki bakım gündeme gelir. Ama dediğim gibi gemiler hiç beklenmiyordu. Sanıyorum bundan sonra da o sektörde çok ciddi değişikliklere gidecektir.
Levent Bey, Mustafa Bey'den bir soru var size. Bu COVID-19 salgını bittikten sonra Avustralya sınırlarında nasıl önlemler alınacak? Her gelen yolcu için test mi yapılacak? Levent Bey'e sorarsanız saygılar demiş Mustafa Bey.
Evet, hem gemiler için, uçaklar için geri dönüşün en yavaş olacağı sektörlerin bunlar olacağı tahmin ediliyor. Onun için insanlara şimdiden ciddi uyarılar verildi. Uluslararası uçuşlar ilk dönemlerde, ilk birkaç yıl çok pahalanacak, ona hazırlıklı olun deniyor. Yani Türkiye'ye gitmek isteyen herkes için de bunu aklına tutmasını sağlık verebiliriz. Çünkü hava yollarına, gemilere, her şeye çok fazla sınırlamalar getirilecek. Daha az sayıda yolcu, işte oturuş sistemleri değişecek, hizmetler değişecek. O anlamda bu geçiş çok yavaş, bizim eskiden bildiğimiz haline dönüşü belki birkaç yıl alabilir. Onun için hepimizin bu konuda sabırlı olması lazım. Gerekmedikçe seyahat etmememiz lazım. Zaten fiyatlar yükselince de hepimiz hizaya geleceğiz.
Bugün Başbakan Morrison da bununla alakalı bir şey söyledi. Yani kısa dönemde, orta dönemde sınırların açılmasını beklemeyin diye. Yani federal hükümetin etkili olduğu alanlardan biri tabii, eyalet hükümetlerinin karışamayacağı alanlardan biri de ülkenin sınırları ve o konuda federal hükümet hiçbir gevşemeye izin vermeyecek gibi görünüyor, değil mi?
Özellikle de o Ruby Princess gemisindeki skandaldan sonra işte o gümrük sisteminin, Border Force'un gerçekten adam gibi çalışması lazım. O kadar ciddi kamuoyunda kaygı yaratan bir olaydan sonra artık düzgün hizmet bekliyor. Bir takım kısıtlamalar mutlak olacak.
Levent Bey, haberlerde dinledik. Victoria hükümeti yabancı öğrencilere yardım kararı aldı. $45 milyon. Federal hükümetin tavsiyesi de bu yabancı öğrencilerin, işlerini kaybeden, maddi sıkıntıya giren yabancı öğrencilerin evlerine geri dönmeleri. Tabii bu dönemde nasıl eve geri dönecekler o da belli değil. Bazı eyaletlerde işte Victoria gibi sorumluluğu alıp yabancı öğrencilere yardım kararı aldı. Üniversitelerde yardım kararı aldı. Bizim de geçen hafta haberimiz vardı. Türk toplumunda da Türkiye'den gelen öğrencilere özellikle yardım kampanyaları düzenliyor. Eğitim sektörünün yıllık hacminin Avustralya'da 30 milyar doların üstünde olduğu düşünürsek bunlar pek de etkileyici değil aslında, değil mi? Yani $45 milyon, işte Güney Avustralya $13 milyon mesela yardım dağıtıyor şimdi yabancı öğrencilere. Ama işte sektör 30 milyar doların üstünde yıllık hacmi.
Bence çok gecikildi bu yardımların ilan edilmesi konusunda. Şu an basında görüyoruz bir takım fotoğraflar, işte yabancı öğrenciler bedava yemek kuyruğuna girmiş. Ben utanıyorum öyle fotoğrafları görünce. Yani bu ülkede bu yakışık kalmayan bir durum. Tabii ki yemek dağıtılsın ama böyle aşağılık bir uygulama olmamalı. Bu insanlara acilen yardım yapılmalıydı. Başbakan Morrison belki ilk dönemlerde hadi evinize gidin diye kesip attı. Ona öylesi kolay geldi. Siyasi iklim onu gerektirdi belki ama onun hemen peşinden başta Victoria olmak üzere eyaletlerin yabancı öğrencilere ve onları yollayan dünyanın her bir yanındaki ana babalara güven verecek bir takım uygulamaları acilen gündeme sokmaları gerekiyordu ki bu sadece gıda ile ilgili değil, kira olsun, çalışma koşulları olsun, eğitimle ilgili sorunlar olsun, yabancı öğrencilerin bu tür açmazları bir an önce çözülmeliydi. Bir çok geç kalındı bunda. Kaldı ki kamuoyu da zaten Morrison evinize dönün dediği andan itibaren nasıl olur, nasıl böyle bir şey söyleriz diye tepkiler yağdı. Umarız Victoria hükümeti de bir an önce o ilan ettiği miktarı da artırarak zor durumdaki bütün yabancı öğrencilere bir el uzatır ve onlar da en azından bu ülkeye geldiklerine pişman olmazlar.
Levent Bey, Covid Safe uygulaması açıklandı ve indirilmeye başlandı. Beklenenden fazla Avustralyalı telefonlarına indirdi. Başbakanın en son paylaştığı verilere göre 3 milyona yakın insan işte son 3 günde cep telefonlarını bu Covid Safe uygulamasını indirdi. Siz biraz mesafeli yaklaşıyordunuz. Hala aynı şekilde mi düşünüyorsunuz?
Vallahi ben indirdim. O kadar çok bilgimiz, kişisel bilgimiz insanların elindeki, devletlerin, uluslararası uygulamaların elindeki, artık saklanmamız, bunları korumamız bir anlamda anlamsız, böyle çabalar biraz da anlamsız kalıyor. Haliyle bu Covid Safe uygulamasında da ilk başta ciddi bir güvensizlik oluşuyor. Çünkü bunun depolanması backup'ı için Amazon'un ihaleyi kazandığı ilan edilir edilmez. Herkese çok ciddi bir soru işareti uyandı. Nasıl böyle bizim bilgilerimiz verilir? Zaten insanlar, işte devlet bizi takip ediyor. Bunun üstüne bu salgın geçtikten sonra bu uygulama başka şeylere evrilecek ve devlet bizi takip etmeye devam mı edecek diye bir endişe uyandı. Ama çeşitli insanlara güven verici pek çok açıklama yapıldı. İsim vermek zorunda değilsiniz dendi. Takma isim kullanabilirsiniz, sadece telefonunuzu verin dendi. Bunun gerçekten nasıl bir fayda sağlayacağı açıklandı ama tam kamuoyu ikna olmasa da şu an dediğiniz gibi 3 milyona yaklaşan kişi bunu indirdi ama çok daha fazlası gerekiyor. İlk açıklamalara göre kamuoyu nüfusun %40'ı kadar bir kesim bunu indirmezse zaten bir anlamı da olmayacak çok fazla. Onun için ben vatandaşların bunu indirmesinden ziyade yetkililerden daha açık, daha güven verici mesajlar bekliyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda çok çeşitli kamu kuruluşunun online hizmetlerde ve kimlik bilgilerinin, datanın korunması konusunda çok fazla skandala yol açtığını biliyoruz. İnsanlarda gerçekten haklı bir güvensizlik var bu kurumlara karşı. Onun için hükümetin ne yapıp daha fazla güven verici açıklamalara yönelmesi gerekiyor.
Levent Bey, Suat Bey'in size sorusu var. Suat Yılmaz, sizce Amerika'daki ölüm oranlarının çok artmasının nedeni Başkan Trump'ın tavsiyeleri ve şakaları olabilir mi diye sormuş.
Başkan Trump'ın ihmalkarlığı en başından beri, bu böyle bir şey yoktur, bu yalandır diye dalga geçti. Amerika'daki sağlık hizmetinin yıllardır, 10 yıllardır nasıl özelleştirdiği, devletin bu hizmetlerden ne kadar elini çektiği ve giderek artan yoksul kesimin nasıl hizmetlere ulaşamaz halde olduğu bilinen bir durum. Zaten şu an bu krize maruz kalan, bu hastalığa yakalanan ve ölenlerin çok büyük bir kısmı siyahlar, azınlıklar ve dar gelirli kesim ağırlıklı olarak New York'ta. Ve bu çok çok karmaşık bir konu. İşte Trump'ın elinde patladı. Zaten bu şu an işgal ettiği makamın çapında bir insan değil. Böyle bir krizde de yetersiz kalacağı belliydi ama her gün başka bir pot kırmaya devam ettiği için şu an kendisini destekleyen Cumhuriyetçi Parti bile yavaş yavaş onu geri çekip susturmanın yolunu arıyor. Ama tabii başkan seçildiğinin ertesi günü tweet yollamaya başlayan ve ulu orta tweetler atan bir başkan haliyle böyle sonuçlara yol açacaktır.
Levent Bey, bir de Çin'le Avustralya arasındaki gerilimi konuşmak istiyorum. Çok az zamanımız kaldı ama yani son zamanlarda yani hiç görmediğim ölçüde böyle sert karşılıklı atışmalar var, suçlamalar var. Çin'den de boykot tehdidi var. Bunu nasıl buluyorsunuz acaba?
Hoş değil tabii. Hep çok dikkatli yaklaşmamız lazım bu konuda. Avustralya'nın Çin'le olan ilişkilerinde çok fazla işte Amerika'nın peşinde gidip hele ki mevcut yönetimin Çin'e karşı tavrına paralel uygulamaları sergilerse gerilimin artacağı da çok açık. Çin'de de haliyle herkese hotshot diyecek bir gücü var artık. Çin'in Avustralya'ya yönelik çok ciddi olumsuz editoryallar çıktı, başyazılar çıktığını duyduk son birkaç gün içinde. Umarız bir an önce bir yumuşamaya gidilir. Bu gerilimin artması bizim için iyi değil.
Levent Bey, hatta Çin Büyükelçisi'nin böyle gizli görüşmeleri basına sızdırdığı falan söyleniyor. Bu diplomatik teamülleri de aykırı. Yani son derece, yani Avustralya'da biraz bir hassasiyet var galiba, en azından geri planda. Geri planda Çin'de o hassasiyet yok galiba.
Diplomaside böyle şeyler hep var zaten. Faturalarında neler söylendiği hep dikkatlice kollanır. Diplomatlar ne yaptığını biliyor zaten. Ama kamuoyunun en azından kışkırtılmaması, bu çok önemli. Çin'e karşı kamuoyunu kışkırtacak söylemlere giren çevreler var Avustralya'da. Bundan biraz sakınılması lazım. Bu özellikle etrafınızda Asya kökenli pek çok insan olduğu düşünüldüğünde gereksiz gerginlikleri kızıştıracaktır.
Bir de zaten eğitim sektörü ve turizm sektörünü tehdit etmiş büyükelçi. Bunlar da tabii biraz ki Avustralya'nın yumuşak karnı. İlk ağza gelen sektörler bunlar galiba. Çin
baştan işte et ihracatı ve şarap dediler ama tabii ellerindeki asıl kuz yüksek öğrenim, dışarıdan gelen öğrenciler. Victoria'nın en büyük ihraç kaynağı bu zaten. O anlamda ardı sıra bu tehditleri sıralaması Çin'in mümkün.
Levent Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.